Ahzab 25. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, güçlük nasip etme. Hayırla tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Sen alimsin, hakimsin. En başında da sübhansın. Ve ma tevfiki illa billah. Muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfiki iledir. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdetel lisani yefkahu kavli. Sallu ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Ahzab suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer diyoruz, geçen hafta maalesef mi diyeyim bilmiyorum, yarım ayet işlemişiz. O yüzden 25'ten tekrar alarak bir devam edeceğiz. Bugün inşallah bu El-Ahzab suresinin savaşla ilgili olan bir kısmı var. Yoğun olarak onun işlendiği, onu bitirmiş olacağız. Haftaya da bu kadınlarla ilgili, özellikle Peygamber Efendimiz'in zevceleriyle ilgili bir kısım var, başlıyor. Yine bayağı bir ayet var peş peşine. Onları işleyeceğiz. Konu bütünlüğü olarak bugün tamamlayacağız inşallah. Zaten Ahzab suresi çok farklı konulara değinen değişik bir sure. Bazen bir surede sadece bir konu anlatılır. Hani Bakara ve Ali İmran'da da çok konu anlatılıyor ama onlara göre nispeten daha kısa bir sure olmuş olmasına rağmen çok fazla mevzunun işlendiği bir sure, Ahzab suresi. Zaten Medine'de inen sureler, ki ona biz Medeni diyoruz, Mekke'de inen surelere Mekki, Medine'de inen surelere Medeni diyoruz. O sureler daha fazla güncel hayatla ilgilenen ve çok daha fazla konuların yer aldığı sureler oluyor. O yüzden bayağı bir konu işlemiş.
Bir şey sorabilirim.
Buyurun.
Bu suresinde Peygamber Efendimiz'in hanımlarından bahseden bir ayet var mı?
Bilmiyorum. Onu bakmamız lazım. Niye özellikle sordunuz?
Bir tanesi bir şeyler sordunuz da.
Bakarız ama burada zaten biraz sonra geleceğiz. Peygamber hanımları diye özel bir kitap var zaten şeyde, bu Ahzab'da.
Hocanın dediğini de söyleyemiyor. Şunun aslasını dedi, bakarak dedi, söyledi dedi.
Tamam, bakarım ben. Haftaya şey yaparız. Zaten haftaya bu özel Peygamber Efendimiz'in zevceleriyle ilgili konu müstakil olarak işleneceği için o zaten... Ben zaten konuyu işlerken aynı konu başka ayetler, surelerde geçmiş mi diye bakarak, karıştırarak şey yapıyoruz, harmanlayarak. Allah. O konu bütünlüğü içinde de bakarız tabii ki. İnşallah. Evet. Hafif bir geriden geri yapalım. 25'in başından. Reddedallahu. Allah reddetti. Ellezine keferu. Bir vazihim, Allah kafirlerin öfkelerini reddetti, def etti, giderdi, onunla muvaffakiyetlerini engelledi anlamında bir kısımdı. Buradan da biz neyi belirtmiştik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde dua kaderi reddeder, yani kaderi geri çevirir, akışını değiştirir anlamındaki ifadesiyle buradakinin de aynı kelimeyle örtüştüğünü, dolayısıyla da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasına işaret edilmiş olabileceğini söylemiştik. O dua neydi? Ey Kur'an'ı indiren, düşmanla hesabı tez olan Allah'ım, şu Medine önünde toplananları bozguna uğrat, onları perişan ve tarumar et diye bir hadis var. bu hadise de işaret olduğunu söylemiştik ki bu Buhari'de, Sahih-i Buhari'de cihat bahsinde geçiyormuş. Aynı zamanda da Müslim'de geçiyor. Yani bir hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de geçerse muttefekun ileyh aleyh deniyor ona. Çok sağlam bilgilere dayanarak söyleniyor o. Zaten Sahih Buhari başlı başına bir sağlam kaynak kabul ediyor. Sahih zaten isminden anlaşılacağı gibi. Üstüne üstü bir de Müslim'de olunca bayağı bir değer veriliyor o hadislere. Burada o duanın işaretini görmekteyiz. Biliyorsunuz kafi geldi dedi. Yani onları savaştırmadı. Yani bariz bir savaş olmadı. Kafi geldi. Yani Allah'ın onlara bir rüzgar göndermesi de kafi geldi. Yani bu kafi geldiğinden de onu şey yapıyoruz. Yani yetti. Bazen öyle bir şey olur ki çok uzun mücadelelere gerek yok. Allah-u Teala kendi isteğiyle, muradıyla, dilemesiyle ya da kulunun duasının kabul olmasıyla nice meşakkatten sonra elde edilecek bir sonuca kafi geliyor az bir şeyle. Değil mi? Yeter anlamına geliyor ya. Kafi, yeter. Yani yetti. Vekanallah pardon. Lem yenalu hayran. Onlar hayırlarına ne olmadan? Erişemeden. Nail kelimesi var evet. Nail olmak var ya Türkçe'de. O kelime geçiyor burada. Yenalu. Nail olmadan hayran. Hayra diyor. Şimdi Müslümanlar için hayır değil onların öfkelere ya da taleplere. Ama kendileri bir hayır, kendilerince hayır görüyorlar. Yani öyle inanmışlar ki öfkeleriyle normalde şer olan, yani yukarıdan bakıldığında muradı ilahiye göre şer olan bir şey onlara göre hayır. Evet. Zaten erişemeyecekleri gibi de bir şey var orada, işarette var. Ve kâfi Allahu, biraz evvel dediğim gibi Allah kâfi geldi. El müminine, müminlere kâfi geldi. El gıtal, gıtalde, savaşta müminlere kâfi geldi. Ve kâne Allahu, Allah idi ya da Allah oldu. Gaviyyen, azizen. Kavi kuvvetli demek. Kavi değil mi? Bu Türkçe'de de kullanılıyor yani. Evet kullanılıyor. Aziz de bir çok güçlü anlamında da kullanılıyor. Aynı zamanda da bu kelimenin derinlerinde geçen hafta söylediğimiz gibi galiplik de var. Yani yenilememezlik var. Gücünden, azizliğinden ötürü yenilemez, mağlup edilemez anlamı da var. Bu aziz kelimesi aynı zamanda Arapça'da bir saygı, insanlar içinde kullanılan bir saygı kelimesi. Ey azizim deniyor. Ey aziz arkadaşım deniyor. Türkçe'de de bu aziz kelimesi özellikle kullanılıyor. Hatta isim olarak da veriliyor. Yani Allah'ın burada yenilemez ve kuvvetli olduğunu ifade ediyor.
İslam terminolojisinin bir şey mi var? Sert olarak geçer.
Efendim?
Sert dediğimiz aziz.
Ha, Hristiyanlarda evet. Saint diye yazılıyor ya, evet. Sen diye okunuyor. Azizlik, evet. Onlar o kelimeyi çok kullanıyorlar bu şeyde. Ya şimdi şöyle, yani biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in getirdiği dinin ismi sadece İslamiyet değil. Allah-u Teala'nın indirdiği bütün dinlerin ismi İslamiyet. Çünkü esasları aynı, kaynak aynı. Fakat zaman içerisinde bozuldukları için, tahrife uğradıkları için, yani insanlar yaptıkları için bunu isimleri değiştirilerek anılıyor. Artık ona İslamiyet diyemiyorsun. Yani şimdi bir Allah'ın kuluna, Tanrı diyene artık İslamiyet diyebilir misin? Demiyoruz. Ona artık Hristiyanlık deniyor. Yani Yahudiler işlerine geldikleri gibi oynamışlar. Kalmamış. O yüzden hak din anlamında İslamiyet doğru. Yani Hristiyanlık da aslında bir İslamiyet. Ama ilk geldiği haliyle. Bunu niye söylüyorum? Tabii ki bu Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'sı o zaman da Esma-ül Hüsna. Yani onların azizleri, sahabileri ya da evliyaları, din büyükleri. Onlara da tabii güzel sıfatlar verilecek, şey yapılacaklar. Ama zaman içerisinde artık bugün tanımlayacak hale geldiği için belli bizde bir soğukluk var, şey var. Ama dinin aslında değil elbette o şey. Yani biliyorsunuz Hazreti İsa'ya peygamberimiz dememizde hiçbir mahsur yok. Hatta dememiz gerekir. Çünkü neden havariler daha bozulmadığı zamanda havari? Yani havariler şöyle dediğinde falan o çünkü peygamberimiz yani Hazreti İsa orada var, hakim, kontrol altında. O zaman geçen olaylar Kur'an'da da geçiyor, ifade ediliyor. Hak doğru. Ama şu anki elden ele dolaşan İncil şeyin o da biliyorsunuz İzmir konsülünde yüzlerce kitap yani İncil diyeyim ancak birkaç tane indiriliyor. O da biliyorsunuz şey bir şey yani konsülde ayarlanmış bir tezgah. Yani o konsülü düzenleyen şey kimdi? Konstantin miydi? Konstantin değil mi?
O 400 lira.
Ha, o, onun o zaten belirli kafasında bir yerlere getirme amacı var. O düzenliyor. Hatta Muğla'dan gelen bir şey var, konsül var, grup var. Onlar teslis ilancını zaten reddediyorlar. Fakat onlar oraya alınmıyor. Yani bir alavere dalavere var. İstedikleri şeye sokuyorlar. Zaten ondan sonra da Hristiyanlığın içerisine şeyin Rumların kendi dilinin çok tanrı dinlerinin esasları gizliden gizliye sokulmaya başlıyor. Evet. Yani biraz o karışmış bir şey. Zaten karışmış. Şu an içinden çıkılamaz bir hale gelmiş durumda.
Yani protestanlara da galiba protestan mesela da tesisler.
Evet, protestan zaten protesto ediyor adından belli. Evet. Katolikler var. Protestanlar onları şey yapıyorlar. Reddedecek. Ortodokslar da arada bir şeyde farklı bir şey. Bunu onun için açıkladım. Yani onların azizlenmesine herhangi bir mahsur yok. Çünkü onlar aynen sahabiler. Nasıl biz Hazreti diyoruz ya. Onun da o dildeki ifadeleri. Evet 26'ya bakalım. Bu şeyle ilgili zaten iki tane ayet var. Sonları yani bu Asra Savaşı'nın şeylerini belirten. Ve enzele indirdi. Kim indirdi? Allah indirdi. Yukarıda kafi geldi ya, yine aynı fail devam ediyor. Allah burada fail, yani ameli işleyen. Ellezi kimi indirdi? Ellezi yine zaheruhu min ehlil kitabi min sayasihim. Şimdi burada artık bir olaydan bahsediyor. Şimdi harfte müminlere kafi geldi ya, bu hendeyin dışındakiler. Şimdi hendeyin içindekilerden bahsediyor. Hendeyin içinde kim var? Bir müminler var biliyorsunuz. Bir de Yahudiler var aynı zamanda. Yahudiler iman etmemişler ama dokunulmuyor onlara. Ve bazıları savaşa katılıyor, bazıları savaşa katılmıyor. Ama bir grup Ebu Kurayza oğulları denilenler savaşta hainlik yapıyorlar. İşbirliği yapıyorlar düşmanla. Şimdi savaş zaten 20 küsur gün sürmüş, yaklaşık bir ay sürmüş. Herkes yorulmuş. Bir zafer olduktan sonra bir dinlenme eğiliminde oluyor Müslümanlar. Kolay şeyler değil. Bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam zırhıyla beraber, yani o görünüşüyle beraber Peygamber Efendimiz'e diyor ki siz silahlarınızı bıraktınız ama melekler bırakmadı. Size ne oluyor ki bıraktınız? Melekler Ebu Kureyza oğullarına gidiyorlar diyor. Peygamber Efendimiz'e sahabelerine diyor ki ikindi namazını onların belgelerinde kılacağız. Hadi hazırlanın diyor. Ve aynı ekip, aynı müminler onlara gidiyorlar. Ve yaklaşık yine 2-3 hafta süren bir kuşatma oluyor onlara. Onlara o kuşatmanın içerisinde hiç aman verilmiyor.
Ve en sonunda onlar anlaşmayı kabul ediyorlar. Yani şey yapıyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki size nasıl muamele edeyim? Onlar diyorlar ki bir hakem belirleyelim. O hakemin dediği olsun. Sa'd İbni Muaz diye bir sahabi var, duymuşsunuzdur. Onu hakemliğini kabul ediyorlar. O ne hüküm verirse ona razıyız diyorlar. Sa'd İbni Muaz yanılmıyorsam Evç kabilesinden, onlarla yakın olan bir şeyden, kabileden bu Kureyza oğullarına hakemlik ediyor. Peygamber Efendimiz de Sa'd'a çok saygı gösteriyor. Şimdi burada şey var. Sa'd İbni Muaz onlara diyor ki nasıl diyor size hükmedeyim diyor. Onlar da şeye göre, kitaplarına göre, onların kitapları ne? Tevrat. Tevrat'taki hüküme göre hüküm vermesini istiyorlar. Şimdi o sırada ilginç bir hadise var. Ebu Lübabe denilen bir sahabi var. Bunu çoğunuz bilecek, ha o muydu diyeceksiniz. Ona danışmak istiyorlar bu olaylardan önce, Sa'd gelmeden evvel. Diyorlar ki hani biz acaba teslim olsak, müminler bize nasıl davranırlar? Ebu Lübabe de şu işareti yapıyor. Yani keserler sizi diyor. Sonra da geri dönüyor. Şimdi yolda eyvah diyor, ben diyor müminleri sattım diyor. Yani bugünkü ifadeyle kullanıyorum. Yani hani bırakırlarsa ne yapacaklarını şey yaptım, hata ettim diyor. Ve Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Orada bir direğe kendini bağlıyor. Diyor Allah diyor beni affetmeden diyor, vallahi diyor kendimi bu direkten çözmeyeceğim diyor. 7 gün 7 gece orada kendini bağlı tutuyor. Bu direği hatırlıyor musunuz? Ümre'ye gidenler, hacca gidenler bilir. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde sütunlar vardır. Onların bazılarının üzerinde şöyle Osmanlılar, atalarımız o direğin özelliğine bağlı olarak bir kitabı asmışlardır. Bu Peygamber Efendimiz Ravza'yı bilen bilir. Ravza'nın Peygamber Efendimiz'in beytine, evine, yani şu an türbesine, o yeşil bir alan var. Oraya yakın olan önden ikinci sıra, soldan ikinci direk. Oraya kendini bağlıyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de evi orası biliyorsunuz. Peygamberler bir yere defin için bir yerden bir yere nakil olunmazlar. Vefat ettikleri yerde defnedilirler. Orası da eviymiş Peygamber Efendimiz'in ve Peygamber Efendimiz'in evinden Mescid-i Nebevi'ye bir kapı var. Zaten sünnetleri evinde kılarmış. O kapıdan girermiş, girdiğini görünce müezzin şey getiriyor, gamet getiriyor ve namaz başlıyor. İşte o kapının da yakınında, yani Peygamber Efendimiz de onu görüyor. İşte o direğin ismi Ebu Lübabe'nin Lübabe direği deniyor ona, sütunu deniyor. Kendisi oraya bağladığı için Peygamber Efendimiz diyor ki aslında gerek yoktu diyor. Yani benden diyor Allah için mağfiret etmemi dileseydi ben dilerdim diyor. Ama madem böyle yaptı diyor, Allah onu affetmeden de ben diyor onu affedemem diyor. Ve sonunda Enfal suresinin 27. ayeti nazil oluyor ve Allah tarafından affedildiğini bildiriyor ve Allah'ın elçisi olan Peygamber Efendimiz de gidip onun bağlarını çözüyor. Burada da öyle bir şey var. Hani bunu benim ilgimi çekiyor. Ben Ümre'ye gittiğimde böyle tarihi bir şeyleri görmek istiyorum. Yani böyle o devir nasıl yaşanmış, ben onun ruhaniyetini orada hissetmek istiyorum şeyinde. O yüzden biraz ilgiliyimdir o şeylere. O yüzden hani meraklıları da vardır diye bir anlatmak istedim. Tam bu sırada geçiyor çünkü bu olay. İşte Sa'd İbni Muaz da o sıralarda hastaymış, kılıç darbelerinden yatıyormuş, hastane varmış. İlk hastane de ilk orada kurulmuş, bazı tarihi bilgiler de verdim, benim hoşuma gitti, Rufeyde var, duymuşsunuzdur. Şu an kız isimlerinden biri diyor değil mi Rufeyde? O hemşirelik ve doktorluk yapıyor. Şeyde savaşta da onun çadırında kalıyormuş. Demek ki hastaymış bayağı ama bu hasta yaralı olmasına rağmen yine de görüşmeye gidiyor. Zaten bu görüşmeden sonra da yarası açılıyor ve kan kaybından da vefat ediyor Sa'd. Şimdi Sa'd'ın kararı şu. Savaşçıların öldürülmesine, çocukların ve kadınların tutsak edilmesine hükmediyorum diyor. Yani ağır bir hüküm veriyor. Şimdi bazılarına çok ağır geliyor bu. Ama Sa'd kendini şöyle savunuyor. Bunu da kendi kafasına göre vermiyor. Bakın Tevrat'ın hükmü şöyleymiş o konuda. Bir paragraf var, onu okuyacağım. Bu Kur'an'ın değil, Tevrat'ın hükmü. Bir şehre karşı cenk etmek için ona yaklaştığın zaman onu barışıklığa çağıracaksın. Yani sulhe, anlaşmaya çağıracaksın. Ve vaki olacak ki eğer sana sulh cevabı verirse ve kapılarını sana açarsa içinde bulunan bütün kavim sana esir köle olacak ve sana kulluk edecekler. Ve eğer seninle müsalaha etmeyip, yani anlaşmaya gitmeyip cenk etmek isterlerse o zaman onu muhasara edeceksin ve Allah'ın Rab, yani Rab onu senin eline verdiği zaman onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde ancak şehirde olan her şeyi, bütün malını kendin için çapul edeceksin. Bu Tevrat'ın hükmü. Zaten soruyor neye göre hükmedim diyor. Tevrat'a göre hükmediyor. Hüküm de bu zaten. Bu gerçekleşiyor. Ve böyle olunca da hicretin 5. yılında Zülkade ayının sonunda gerçekleşmiş. Kurayzaoğulların önce Haris kızının evinde hapsedilmiş. Sonra Medine'de çukurlar eşilmiş. Ve burada erkeklerin infazı yerine gelmiş. Bir kadın da bu aynı cezaya tabi tutuluyor. Onun suçu da birisini öldürmüş. Bir değirmen taşını kafasına atarak El-Hakem El-Kurazi'nin karısı Bunane'ymiş. Hallat bin Süveyd isimli birisine ne yapmış? O taşı atmış. Ölümüne sebep olmuş. Onun da o sırada o cezası gerçekleşmiş. Sadece erkeklerden birine izin çıkmış kesilmeme. Onunla da Sabit İbni Kays var. O bir savaşta esir düşmüş. Hükmü öldürülmekmiş. Ama o kabileden birisi onu öldürmemiş, affetmiş. O kabileden olduğu için o da Peygamber Efendimiz'den ricacı bulunmuş. Demiş ki yani bana böyle bir iyilik de bulun. Tamam demiş. Şey yap. Serbest olsun demiş. Ama yine de o kişi kabul etmemiş o serbestliği. Şey yapmış, kendisinin öldürülmesi istenmiş. Onun dışında sakalı bitmemiş olan erkekler kurtuluyor bu şeyden. Kadınlar şey yapılıyor, esir ediliyor. Peki bu esirlere ne olmuş? Onlar da bir şeyde Necid'e gönderilip satılmış, paralarıyla at ve silah alınmış. Şimdi bunu niye ayrıntısıyla anlattım? İşte bu ayette ondan bahsediyor. Allah diyor kitap ehlinden onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi. Neden kitap ehli diyor? Yahudi oldukları için. İşte bu kitap ehlinin de orada işareti var. Hangi hükme göre cezalandırdıkların kitap ehliyle de orada bir işareti var. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor ve bir kısmını da esir alıyordunuz. İşte bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyorsunuz da işte bir kısmı dediği erkekler, bir kısmı da esir alınanlar bunlar. Ve onların ne diyor bak, onların kalplerine korku düşürdü diyor. Bu da önemli bir ayet. Kalplerine korku düşürdü. Bak onlar korktular değil. Kalplerine korku düşürdü. İşte bu savaş diyelim. Bu savaştan sonra da artık insanlar, özellikle ehli kitap, Müslümanlara karşı da kalplerinde bir korku oluşuyor artık. Şimdi eskisi gibi rahat davranamıyorlar. Önceden neydi? Mücahitlerdi onlar. Muhacirdi. Bir memleketten diğerine geçmişlerdi. Biraz daha güçsüz görüyorlardı belki. Ama bir savaşı kazandı. İkincisini neredeyse kazandı Uhud'u. Bir de bu savaşta da Allah'ın yardımıyla görünce artık Allah'ın nuru diyor kalplerinden korku düşürdü. Artık şeyleri değişti. Zaten bundan sonra da artık fetih başlıyor biliyorsunuz. Yani 3 savaştan sonra artık o coğrafyaya yayılmaya başlıyor İslam. Mektuplar gönderiliyor. Krallıklara falan gönderiliyor. Şey yapılıyor. Ve inanılmaz bir hızla yayılıyor. Hazreti Ömer zamanında yani ikinci halife zaten Peygamber Efendimiz dünyasını değiştirdikten sonra 2 sene Hazreti Ebu Bekir şey yapıyor. Halifelik yapılıyor. Ondan sonra da Hazreti Ömer nerelere gidiliyor? Yani Rumlar yeniliyor. Rumlar. Yani Rumlar bugünün Amerika'sı. Şimdi düşünün yani ve bir köyden çıkıyor, bir kasabadan çıkıyor burası. Bir kasabadan çıkıyor ve yani yüzlerce yıl sonra değil, 10 küsur sene sonra şey oluyor. Hani bugünkü değerlerle düşünsenize ne bileyim yani Urfa'nın bir köyünden bir din çıkıyor. 10 sene sonra, 10 küsur sene sonra Amerika yeniliyor. Yani burada Allah'ın yardımı olmasa hayal edilecek bir şey mi? Hani biz kanıksadık da tarih bilgilerini ezbere şura fethedildi, bura fethedildi. Ya bir düşünsenize. Ve yani bugünkü savaş teknolojileri falan yok yani. Kılıçla. Bu Bizans'ın tarihini, Rumların şeyini, Roma İmparatorluğunu yani. Roma İmparatorluğunu bir okusanız görürseniz yenilmez bir orduları var. O bir savaş düzeni alıyorlar görüyor musunuz bilmiyorum. Yani kaplumbağa şeyi deniyor ona, düzeni deniyor. Şöyle 20-30 kişilik bir grup bütün sağlarından sollarından kalkanlarını koymuşlar ve üstlerine de koymuşlar. Aralarından da mızraklarını çıkarmışlar. Onun şekilde gruplar bir giriyor. Arkadan da ateş şey atan mancılıklarla beraber saldırıyorlar. Hiç önlerinde ordu duramıyor yani. İkinci süper güç de o zaman da Persler. Yani İran. Onun da hani önceki devirlere kıyasla Rusya dersek, Sovyetler Birliği dersek hani dağılma deneyi var. İki tane güç var. Süper güç. Biri Amerika, biri Sovyetler gibi. Ve ikisi de yeniliyor. Ve şu anki istihbarat bilgileri var. Arazi görünüyor bilmem neleri. Öyle yok. Kılıçlarıyla atlarıyla çıkıyorlar ve savaşıyorlar. Bu Ramazan'da Hazreti Ömer filmi yayınlandı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama orada bu savaşların güzel böyle bir analizleri var. Çok muhteşem bir yayılma oluyor. Şam fethediliyor, Mısır fethediliyor, Kudüs yani bunlar önemli şeyler. Niye anlatıyor bunları? Bunlar Allah'ın yardımıyla oluyor. Şimdi işte biraz sonra göstereceğim, okuyacağımız ayetlerde buna işaretler var. Allah kafi geldi, Allah yardım etti. Bunlar olmasa mümkün değil yani dediğim gibi Urfa'nın bir kasabasından 10-15 kişi çıkacak. Zaten 7 yılda 40 kişi iman ediyor ya. İşte aynen Osmanlı doğru benim de aklıma anlatırken o geldi.
5000 kişilik bir yörük.
Yörük bir şey ya çadırlarda Anadolu'nun bir yerinde yaşayan birisi. O sınırları bir düşünün. Ne hale gelmiş yani. Ama biliyorsunuz kuruluşunda hangi İslami esasları yani Allah'ın yardımını alacak şekilde kuruyorlar. Bakın ilk başta isimleri şey falan Ertuğrul falan ondan sonra İslam isimleri. İşte Edebali'nin şeyine giriyorlar. Yani muhteşem bir tasavvuf manevi şeyden geçerek gidiyor. Yani anlatıldığı gibi değil yani. Çok büyük yardım Allah'ın yardımını aldıktan sonra zaten oluyor. Zaten amaç arkadaşlar Allah'ın desteğini almak. Allah'ın yardımını almak. Onun rızasına uygun niyetle çıktığınızda ve Allah'ın izniyle muvaffak olursunuz. Allah'ın sözü var. Ha, bir yerde bir şey olmuyorsa bilin ki rızasına uygun işler yapılmıyor. Bir yerlerde bir hata var. Herkes İslamiyet'i yaşadığını zannediyor. Yeminle söylüyor. Yani işareti doğru mu değil mi? Sonucuna bak. Allah sana nasrını gönderiyor mu? Yardımını gönderiyor mu? Bir ilerleyişin bir oluyor mu? İttihadın oluyor mu? Terakkin oluyor mu? Nusret var mı? Ha, yoksa bil ki orada bir yerde bir sakatlık var. Yani şeyi anlatacağım. Bugün hep tarihi bilgilerden geçiyor da. Bugün şeyi düşündüm. Yani Hazreti Ömer'le ilgili bir şey var. Ya dedim ki Hazreti Ömer'le ilgili akla bir şey gelse ne gelir? Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Halid bin Velid'le ilgili verdiği bir karar var.
Ya çok etkiledi beni. Bak yani şu anda etkilendim. İşte bu imanın nasıl olması gerektiğini söylüyor. Biraz evvel bahsettiğim fetihlerin genellikle başında Halid bin Velid var. Halid bin Velid kim? Müşriklerden birisi aslında. Uhud Savaşı'na kadar. Ya Uhud Savaşı'ndaki o dehasıyla yeniyor Müslümanlara. Yani arkadan dolaşmasıyla yeniyor. Çok ciddi zarara veriyor. Ama ondan sonra Müslüman oluyor. Ama Müslüman olduktan sonra da aynı şeyi İslam için uyguluyor. Yani sahabe. Sahabe Efendimiz ondan sonra da. Yalnız diyor ki Allah diyor benim yüzümü nereye çevirdiyse diyor orası fetholur diyor. Yani şeyi yeniyor. Yani Roma İmparatorluğu'nu yeniyor. Rumlar diyeceğim. Rumlar deyince insanlar tam anlamıyor. Yani Roma İmparatorluğu, Bizanslar diyorum ki bir şey olsun. Persleri yeniyor. Gittiği her yerde bir şey var. Olağanüstü. Tabii haberleri geliyor. İslam coğrafyası herkes seviniyor. Ve bu büyük savaşlardan sonra Halid bin Velid'i iki savaşta görevden alıyor. Ya diyorlar ne yapıyorsun? Ne kadar başarılı komutan. Bütün fetihler şey oldu. Sen diyorlar nasıl o şeyi alırsın başında? Sesini çıkarmıyor. Cevap vermiyor. Ve o başında Halid bin Velid olmadan olan iki savaşta kazanılıyor. Ve herkes şaşırıyor. Şimdi diyor niye aldığımı anladınız mı diyor. Herkes diyor fethi diyor Halid bin Velid'e bağlamış diyor. Halbuki fethi Allah iledir diyor. Aslında dünyadan bakarsanız riske giriyor. Ama inancı öyle ki yani Allah inancı öyle ki yani Allah kazandırıyor. Halid bin Velid kim diyor. İşte yani Hazreti Ömer'le ilgili hani bir şey aklıma geldi. Ne söylesem dedim. Ya bugün hani bu konuları düşünmüyordum. Anlatacağımı düşünmüyordum. Planlayarak şey yapmadım. Aklıma bu geldi ve etkilendim. İşte bu Allah'a iman. İşte Allah-u Teala da bu şeylerde Allah kafi geldi derken var. Yani biz her işimizde bir Allah'ı düşünerek, Allah'ın güç ve kudretini düşünerek yapmak durumundayız. Bu ayeti de şey yapalım, haniflikle ilgili bir iki şey var, onu konuşmak istiyorum. Tam da sırası geldi ama şu ayetler yarım kalmasın, hep bugün o şeyi bitirmek istiyorum. Ve evrasetkum size miras verdi, ardahum ve diyarahum ve envalihum ve ardan lem tetauha. Nelere miras vermiş? Ardahum, onların yerlerini, arazilerini ve diyarahum, diyarlarını, Türkçe'de de kullanıyor değil mi? Ve envalehum, onların mallarını ve ayak basmadığınız yerlere. Ve kânallâhu alâ küllü şeyin kadir. Allah da her şeye kadirdir. Şimdi miras verdi diyor. Bakın bu kelime çok dikkatimi çekti benim. Şimdi miras vermedi daha. Şimdi savaşın şeyine göre düşünün. Daha vermedi. Ama burada müjdeyi veriyor. Haber veriyor. Hani hatırlıyor musunuz? Hendek Savaşı'nda bir kayayı kıramıyorlar da. Peygamber Efendimiz'i çağırıyorlardı. Peygamber Efendimiz o balyoz diyeyim artık. Balyoz darbesiyle vurduğunda hep böyle kıvılcım çıkıyor ve kıvılcımın içerisinde Allahu Ekber diye bir müjde veriyordu. O müjdelerden birisinde sarayların, kimin sarayının? Kisra'nın sarayının, Yemen'deki sarayın bir rivayete göre de Rum diyarının müjdesi geliyor. Şimdi orada diyorlar ki ya diyorlar biz şuradaki hendek kazıyoruz yani daha Mekke'den gelenlere karşı bir şey yapamıyoruz. Hani bu kalplerinde tam iman yerleşmemiş olanlar. Neyin müjdesi diyorlardı şüphe içerisinde olanlar. Ama Allah vaat ediyor orada. İşte bu ayetle de beraber onları miras verdi diyerek de ayetsel müjdesini veriyor. Şimdi bunu anlayan bir sahabi ne kadar büyük bir imani zevk içerisinde olur. Miras verdi. Yani o zamana göre düşünün. Yani şu an galip olan bir İslam yok. Daha açılmamış. Ancak Medine var daha. Açılmanın orada müjdesini veriyor. Miras verdi derken burası var. Ve diyor ki bak daha ayak basmadığınız yerlere miras verdi diyor.
Yani daha tahayyül edemediniz. Şimdi şeyde Endonezya'da Müslümanlar yok mu? Yani ayak basılması mümkün mü? Yani o coğrafya orayı daha bilmiyordur bile. İspanya Müslüman oldu. Yani yukarıda Kırım falan Sovyetlerin yukarı taraflarını düşün. Oraya gitti. Afrika'nın ta nerelerine gitti. Yani ayak basılmamış toprak olarak şey yapıyor. Yani ufkunuzu geniş tutun diyor.
İman sınavı da var.
Tabii yani.
İnanırsan da inanmazsan onun hiçbir olmaz.
Bu şekilde.
Ve aynı zamanda şu müjdeyi gördüm ben burada. Birisine bir şeyi miras verirsen mirasın kalıcılığı vardır değil mi aslında? Yani burada da orada bir derinlerde bir müjdeyi de gördüm. Yani elde edilen toprakların Müslümanlara miras kalacağıyla ilgili bir müjde de görüyorum ben. Zaten biliyorsunuz Darül Harp denilen bir yer vardır. Bir kavram var. Yani Darül Harp fethedilmemiş topraklardır. Bir de fethedildikten sonra olanlara da Darül İslam deniyor. Darül İslam bir şekilde elden çıktıktan sonra oraların tekrar kazanılması Müslümanlar üzerine vacip oluyor. Şart oluyor. İşte bu miras olayıyla düşünün. Allah da miras veriyor. Allah'ın izniyle bir gün o Fetih suresinde İzâ câe nasrullâhi vel fethideki müjde inşallah ahir zamanda da gerçekleşir ki Allah'ın ne diyordu orada? İzâ câe geldiği zaman nasrullâhi yardımı vel fethi fetih geldiği zaman diyor. Ve insanların öbek öbek grup grup ezvacan diyor Allah'ın dinine girdiklerini gördüğü zaman diyor Allah'ı tesbih et ve estağfurullah çek yani mağfiret dile o şüphesiz tövbeleri kabul edendir. Şimdi bu geldiği zaman ilk indiği zaman Hazreti Ebu Bekir ağlamış hani fetihlerle ilgili müjdeyi ama Peygamber Efendimiz'in de görevinin bittiğiyle ilgili müjdeyi almış ama Kur'an her devre indiği için bunun ahir zamanda da geçerli olacağıyla ilgili bir şey var düşünüyor değil mi? Yani sadece orayla ilgili olabilir mi? Demek kıyametten önce de kıyamet kopmazdan evvel de Allah'ın yardımı ve fethi ve insanların öbek öbek Müslümanlığa gireceği bir dönem yaşanacak Allah'ın izniyle. Yani o ayet o zaman geldi bitti mi? Bu devirde yok mu? Zaten geldiği zaman diyor orayı da kapatmamış. İzaca ediyor. Gördüğün zaman diyor. İnşallah da o olduğu zaman bu miras verilen miras alınan ama elden çıkan topraklar da bir şekilde Allah'ın izniyle daha fazlalarla beraber inşallah da Müslümanların hakimiyetine girecek inşallah. Ben burada da o müjdeyi görüyorum. İnşallah da Hüsnü Zan'ım üzerinedir bu olay. Evet. Ve kânallâhu tek Allah oldu ya da Allah idi. Allah öyledir. Alâ üzerine küllü şeyin her şey üzerine kadirdir. Kaç dakikamız var? 10 dakikada. Son 10 dakikada bir şey açıklamak istiyorum. İşte bu kadir çok güzel bir nokta oldu. Zaten bununla beraber de bu Ahzab suresiyle ilgili şey bitiyor. Ve bak ayetin sonunda da ne var? Aynı işareti var. Gördünüz mü? 27 rakamının hemen yanında. Zaten bir konu bütünlüğü bitiyor anlamına geliyor. Bundan sonra o ezvacla ilgili, zevcelerle ilgili kısım var. Tam buranın sonunda şeyi açıklamak istiyorum. Haniflikle ilgili birkaç şeyi açıklamak istiyorum. Haniflikle ilgili şeyleri birçok defalar işlemiştik. En son şöyle arkadaşlarla tekrar bir gözden geçirdik, toparladık. Güzel şeyler ortaya çıktı. Daha kamil bir anlama geldi. Bu alâ küllü şeyin kadirle ilgili de burada bir işaret var. Şimdi biliyorsunuz haniflik Hazreti İbrahim'le özellikle vücut bulan ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tam 15 yerinde direkt olarak hanif olarak geçen bir kelime. Bunu çok işledik. Şimdi hanifin daha evvel söylediğimiz ama üzerinde çok durmadığımız bir vurgusuyla beraber şey tekrar açıklamak istiyorum. Bu 15 ayette hemen hemen hepsinde ne zaman ki hanif kelimesi geçiyor aynı zamanda da müşrik kelimesi geçiyor. Yani sen müşriklerden olmadın, müşriklerden değilsin, müşriklerden olmayın diye müşrik ifadesi geçiyor. Demek ki haniflik ile müşriklik zıt, tezat. Şimdi müşriklik ne demek? Şirk koşmak. Şirk koşmanın zıttı ne olabilir?
Şirk koşmak yani iman eden.
Ha, bir kelime yok. Yani şirk koşmayan. Türkçe'de buna özlü bir kelime yok. Zaten Türkçe'de bir eksiklik mi deneyim bilmiyorum ama bir şeyin zıttı şu olmayan, şu değil gibi bir ifadeyle kullanılmış. Ama Arapçanı genellikle bir kelimenin zıttı başka bir kelime. İşte şirk koşmanın zıttı haniflik. Birleyen muvahhid olarak da geçiyor. Bu anlamda doğru. Neden? Şirk koşmak ne demek? İkilemek. Yani Allah'ın hakimiyeti, tecellisi ehad. Hani kulhu Allahu ehad diyor. Ehad bir demek. Aynı zamanda da zıttı olmayan demek. Zevciliği, çiftliği olmayan demek. Yani yaratılmış her şeyin Allah çift olarak, zevceyin olarak yaratmış. Özellikle nefissel yaratım sisteminde. Bir şeyi her türlü kavramı zıttıyla yaratmış, bir zıttıyla anlıyoruz. Yani soğuğu sıcakla, aydınlığı karanlıkla anlıyoruz. Müzekkeri müennesle, yani dişiliği erkeklikle anlıyoruz. Buna diyalektik deniyor. Alternatif yaratma sistemi. Her şey zıttıyla var. Artı eksi gibi. Ama bakın hep ikilik var. İkiliği olmayan, yani zıttı olmayan Allah. İşte ehad ya da birlik bu. İkilik işte iki rakamıyla temsil edilen de diğerleri. İşte muvahhid denilen, işte hanifle muvahhid denilen Allah'ı tevhid eden, birleyen demek. Yani şirk koşmadan bir inanç sistemi olan demek. Birinci anlamda bu. Bu neden Hazreti İbrahim'de özellikle vücut bulmuş? Çünkü hiçbir öğreti yok, din yok. Bakıyor. O zaman da şirk çok yaygın. O şirk koşmadan direkt olarak, muvahhid olarak Allah'a şey yapıyor, yöneliyor. Allah'ı bir kere eksiksiz sübhan olarak nitelendiriyor. Ay'a bakıyor eksikliği, güneşe bakıyor eksikliği, yıldıza bakıyor eksikliği. Benim Rabbim diyor böyle olmaması lazım diyor, yöneliyor. Şimdi bak bu yönelme şeklinin bir ifadesini Mülk suresinde görüyoruz. Kaçıncı sayfadaydı Mülk? 561. Bir açalım hemen orayı. Mülk suresinin öbür ismiyle Tebarike suresinin ilk ayetleri. Açtınız mı? Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir. Muhteşem bir ayet. Yani nasıl bir Allah? İşte böyle bir Allah. Mülkü diyor, kudret elinde tutuyor diyor. Yani bütün mülk onun. Yani aklınıza gelen her türlü mülkiyet adına ya da madde adına mülk olarak ne varsa diyor Allah'ındır ya, Allah'ın kudret elindedir. Yani onu dilediği gibi tasarruf eder demektir. Yani senin evin senin değil, Allah'ın. Ordular senin değil, Allah'ın. Dünyada gördüğün, kainatta gördüğün her türlü mülkiyet adına ne varsa Allah'ın. Ve onu dilediği gibi kullanır. Benzetme gibi olmasın. Yani şey olarak bütün mülkün bir elde olduğunu düşünün. Yani Allah bir etten kemikten değildir ama kudret elinin. Avucunun içinde bütün, yani senin aklına gelebilecek her şey. Bunu isterse dilediğine verir, isterse dilediğine fırlatır atar, isterse vurur. Anlatabildim mi? Bütün tasarruf mülk onundur demek. Bak nasıl kuvvetli bir mana. Ve devam ediyor. Ve huve ala küllü şeyin kadir. Her şey üzerine de kadirdir. Kudreti vardır. Yani şuna kudreti yeter mi? Düşünme. Yeter. Şu şöyle midir? Düşünme. Yeter. İşte başındaki tebareke de sen de Allah'ı öyle yönel. Yani kafanda önce böyle bir eksiksiz, kuvvetli, kudretli, mülkiyeti elinde olan bir Allah belirleyeceksin. Hanifiyenin ilk şartı bu. İşte Süphan dediği bu bunun içerisinde bir şey. Ve sonra devam ediyor. Ellezî halakal mevtâ vel hayâte liyeblüveküm eyyüküm ahseni amela. Vakitas sadece şeyinden gideceğim, anlamından gideceğim. O ölümü yarattı ve hayatı yarattı. Ne için yarattı? Kimin daha güzel amel işleyeceğini imtihan için yarattı. Bu ne biliyor musunuz? Allah'ın fıtratı. Fıtrat ne demek? Amaca uygun, gayeye uygun yaratmak demek. Hatırlıyor musunuz? Rum suresinde geçmişti bu şeyler. Rum 30'u bakar mısın sayfasına? Öncelerde. Rum suresinde geçti. Hanifliği tanıtırken orada ne diyordu? Fıtrat Allah. Ellezî feterennâse bunun üzerine, aleyha diyor, bunun üzerine yarattı. Ve Allah'ın yaratılışında değişiklik bulamazdı. Şimdi bakın iki kavram var elimizde. Bir Allah'ın sübhan olduğu, güç ve kudretinin muhteşemliği. Bu şekilde Allah'ı anladın, inandın. Buna iman deniyor. Sonra da bu ayetten de, Tebareke suresindeki ayetten de ne için yaratıldığımızı, Allah'ın bu dünyayı, sistematiği ne için yarattığını anladın. Aa, demek ki Allah kim daha güzel amel işleyecek, iş yapacak diye bunu imtihan için yaratmış. Ha, ben hani vardı ya büfede ekmek satayım diye değil. Postamdaki adam damı mühür bassın diye değil. Birisi sürekli bir imalatta bulunsun diye değil. Mesleğiniz neyse düşünün. Bunun için yaratılmadık biz. Biz hangimiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan için yaratıldık. Bunu da anladık mı? Ha, ben öyleyse bunun için buradayım dedikten sonra artık Allah'a ne yapman gerekir? Yönelmen gerekir. İşte ekum ve çek ediyor ya dini, Rum suresinde olur. Artık yüzünü dine çevir. Enam suresinde olduğu gibi de Hazreti İbrahim'in duası inni ve cehtu ve çiye zillezî feteras semavatı velarda hanifen dediği, ben yüzümü çevirdim diyor. Çok çok çevirdim diyor. Kime?
Allah'a.
Evet. Ama nasıl tanıtıyor? Yeri ve gökleri fıtrat üzerine yaratan Allah'a diyor. İşte fıtratın ne olduğunu anladınız mı daha iyi? Nedene gayeye uygun yaratmış. Allah'a çevirdim diyor. Hanifen. Hanif olarak.
Yaratılma sebebimiz.
Yaratılma sebebimiz o. Ben bunu anladım. Ben de buna uygun yüzümü Allah'a çevirdim. İşte siz bu bilinçte olun diyor Allah ve yaşayın. Bunun zıttı da ve mâ âne minel müşrikîn. Ben müşriklerden değilim. Müşriklik gibi yani. Şimdi haniflik daha iyi anlaşıldı değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. 3 aşama var. Yani aslında 2 aşama. 1. Allah'a doğru bir iman. Her şeye kadir ya. Her şeye. Yani şuna yeter mi? Şöyle yapar mı? Hayır yok. Her şeye. Bildiğin bilmenin her şeye kuvvete. Mülk onun ya. Ya güven Allah'a yani. Öyle bir Allah'a güven. Her şeyi de imtihan için yaratmış. Sen ne yapacaksın? Allah'a kulluk etmek için işte yaratmış. Kulluk etmek için buradayız. Biz yaratıldık. İşte iki bu. Fıtrat yani. Fıtratı anlamak. 3 de yönelmek. Yüzümü yüzüne çevirdim diyor İbrahim. Hazreti İbrahim.
Teslim oldum
diyor. Yani yüzünü çevirerek, yönelerek yaşamak. Ayette ne diyor? Rum suresi 30'da sayfa 406 işlemiştik. Tekrar bir bakalım hızlıca. Alttan 5. satırı okuyun. Bir 2 dakika bekleme vurgusunu yapalım. Fe ekım yüzünü ikame ettir. Yani çevir. Neyini? Veçheke, yüzünü. Nereye? Liddini, dine. Nasıl? Hanife.
Hanif dini, evet.
Hanif dinine de, yani hal burada, hanif olarak çevir. Yani hanifliğin tavrını yapıyor. Devam edin. Fıtrat Allah, o Allah'ın fıtratı. Ellezi feteren nâsı aleyha, insanları bakın onun üzerine yarattı. Neydi fıtrat? Sen kulluk etmek için yaratıldın. Kainat da bu maksatla yaratıldı. Ve la tebdile li halkille, Allah'ın yaratılığında bir değişiklik bulamazsın. Yani hep bu amaç doğrultusunda yaratıldı. Bunu bil. Zalike dinül gayyime, işte asıl din, gerçek din budur. Velakin ekseren nasi la yalemin, ama diyor ekserisi, insanların ekserisi bu bilinçle yaşamıyor, böyle yaşamıyor diyor. Yani farkında olmaz, şirk, farkında ya da farkında şirk koşarak yaşıyor diyor. En sonuncusu ne yapmamız gerek? Münibine ileyhi. Dedim ya, yönelmek lazım. Ona münib olarak, yani yönelin. Bir. İkinci. Vettaku. Ondan sakının. Allah'tan korkun. Takva sahibi olun. Üç. Ve ekümüs salate. Namazı ikame edin. Dosdoğru kılın. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. Bakın dört tane emir var. Yukarıda ne var? Bakın. Fe ekum. Bir. Yüzünü çevir. Aşağıda onun karşılığı ne biliyor musunuz? Münibine ileyhi, yüzünü çevir. Keşke bakarak şey yapsaydınız, kitapları kapatmasaydınız. İki, veçheke diyor, yüzüne çevir. Yani Allah'ın celaline, cemaline çevir. O zaman korku olur, yani takvalı olursun. O basit bir iş değil. Lid dini diyor, din diyor. Altta ne var? Buna karşılık olarak ekimiz salata, namaz var. Namaz dinin direği demiyor mu Peygamber Efendimiz? En önemli, dinin en önemli amelsel eylemi namazdır. Ne diyor? Hanifen diyor. Hanif diyor. Aşağıda bunun karşılığı ne? Vela tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. İşte müşriklerden olmamak da haniflik. Allah hanif gibi yaşamayı nasip etsin. Yani biz amenu ve amilus salihade, iman edip salih amel işleyenlerden. Hanif ne demek? Yüzünü çevirerek. Ama nasıl? Müşrik şirk koşmadan. Yüzümüzü yüzüne çevirerek yaşayanlardan nasip etsin. Sadakallahu azim.